Ayrım 16, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 153. 1826 Panama, Yapayalnız Ülkeler. Bebecik ilk sözcüklerini konuşmuştu. Bunlar onun son sözleri oldu. Vaftiz törenine çağrılanlardan ancak dördü Panama'ya ulaştı. Vaftiz yerine cenaze törenine katıldılar. Acı, bir babanın acısı. Simon Bolivar'ın yüzünü kesip büzüştürmüş. Başsağlığı dileyen sesler kof çıkıyor. Çanlar Hispanik Amerika'nın birliği için çalıyor. Bolivar yeni yaratılmış ülkelere birleşip İngiliz koruması altında tek bir anavatan kursunlar diye çağrıda bulunmuştu. Birleşik Devletler'le Haiti'yi bizim Amerikan geleneklerimize yabancı oldukları için çağrıya katmamıştı. Ama İngiltere'nin Hispanik Amerika Birliği'ni kaynaştırmasını, yeni bir İspanyol işgaline karşı korumasını istiyordu. Yeni dominyonların birleşmesi Londra'yı hiç ilgilendirmiyor. Panama Kongresi'nden yüreklendirici bildirgeler dışında bir şey ortaya çıkmış değildir. Çünkü eski genel valiliklerden deniz aşırı bir imparatorluğa bağlı birbirinden kopuk ülkeler doğmuştur. Sömürge ekonomisi dış ülkeler için üretim yapan büyük çiftlik ve madenler, semt pazarlarını fabrikaya yeğ tutan kentler, büyük bir ülke değil, büyük bir adalar takımı yaratmaya yöneliktir. Bolivar kaynaşmış bir anavatan düşleri kura dursun, bağımsız ülkeler dağılmaktadır. Kendi aralarında henüz tek bir ticaret antlaşması imzalamamış, Avrupa mallarıyla dolup taşmaktadırlar. Ve hemen hemen hepsi İngiltere'nin en önemli dış satım ürününü, serbest ticaret doktrinini benimsemişlerdir. Londra'da Başbakan George Canning ganimetini avam kamerasında sergiliyor. 1826 Londra, Canning. Taç'ın incisi konuşuyor. Bir halk çocuğu olan George Canning, İngiliz diplomasisinin önderi, becerisini avam kamerasına sunuyor. Kollarını açıyor o şahin kanatlarını. Yeni dünyayı var ettimse diyor bu imparatorluk mimarı, eski dünyanın dengesini düzeltsin diye var ettim. Bir köşeden alaylı bir kıkırtı çıkıyor, sonra uzun bir sessizlik. Canning karanlıkta o sivri çizgili hortlak suratını kaldırıyor ve sonra bu salonda duyulmuş duyulacak en büyük alkış tufanı kopuyor. İngiltere dünya gezegeninin eksenidir. Lord Castlereagh da imparatorluk projesine büyük katkıda bulunmuştu. Ne var ki gecelerden bir gece daha fazla dayanamayarak usturayla boğazını kesiverdi. Onun yerine geçen Canning iktidar koltuğuna oturur oturmaz şövalyelik döneminin mazide kaldığını ilan etti. Askersel görkem yerine akıllı diplomasiye bırakmalıydı. Kaçakçıların İngiltere'ye generallerden daha çok yararı dokunmuştu. Dünya egemenliği için verilen savaşlar tüccar ve bankerlerin kazanmasının artık zamanı gelmişti. Kedinin sabrı kaplanın gazabından etkilidir. 1828 Bogota. Buradakiler ondan nefret ediyor. Seslerini alçaltmaya gerek görmeden ona yabancı ve Messalina diyorlar. Kimsenin duymadığı yerde ise daha ağır hakaretler ediyorlar. Bolivar'ın onun yüzünden çöküp durgunlaştığını, yüzünün kırışıklıklara boğulduğunu, yeteneklerini yatakta harcayıp tükettiğini söylüyorlar. Manuele Sainz elinde mızrakla Ayacucho'da dövüşmüştü. Bir düşmanın yüzünden çekip kopardığı bıyık özgürlükçü ordunun tılsımlı andaçıydı. Lima'daki askerler Bolivar'a baş kaldırdığı zaman Manuel'e erkek kılığına girerek elinde bir tabanca ve bir torba parayla kışlaya girmeyi başarmıştı. Şimdi burada Bogota'da subay gibi giyiniyor ve muhafız üniforması giymiş iki kara kadınla birlikte kiraz ağaçlarının altında geziniyor. Birkaç gece önce bir partide üzerinde vatan haini Francisco de Paula Santander'e ölüm yazan bez bir bebeği duvara dayayıp kurşuna dizdi. Santander Bolivar'ın gölgesinde yetişmişti. Savaş yıllarında Bolivar'ın kendisi onu yardımcı başkanlığa atamıştı. Oysa şimdi Santander bu taçsız kralı bir maskeli baloda ya da hain bir tuzağa düşürerek öldürmeyi istiyor. Elinde feneriyle Bogota'nın gece bekçisi kentin son sözünü dile getiriyor. Ona şeytanı kaçırtan ve herkese evlerine gitmeyi sıkılayan kilise çanları karşılık veriyor. Silah sesleri duyuluyor, nöbetçiler yere yıkılıyor, suikastçılar merdivenden yukarı koşuyorlar. Onları oyalamak için yalanlar atan Manuela sayesinde Bolivar pencereden kaçmayı başarıyor. 1828 Bogota, Manuela Sainz'in kocası James Thorne'a yazdığı mektuptan. Yok hayır, Tanrı aşkına yeter artık dostum. Neden kararından dönüp mektup yazmaya zorluyorsun beni? Dinle, ne işe yarıyor bu yaptığın? Sana birinci kez hayır dediğim için bana acı çektirmekten başka. Bayım, sen mükemmel bir adamsın, kimse sana benzeyemez. Senin hakkında asla bundan başka bir şey söylemeyeceğim. Seni General Bolivar uğruna bırakmak bir şeydir. Senin niteliklerine sahip olmayan başka bir kocayı terk etmekse bir hiç sayılırdı. Onunla senin şeref dediğin şeyin koruması altında birleşmeme olanak olmadığını biliyorum. O benim kocam değil de aşığım olduğu için sen beni daha az mı şerefli sayıyorsun? İnan karşılıklı işkence amacıyla icat edilmiş toplumsal kaygılara göre yaşamıyorum ben. Beni rahat bırak sevgili İngilizim benim. Başka bir şey yapalım artık. Ahirette yeniden evleneceğiz ama bu dünyada hayır. Orada her şey İngiliz usulünce olacak. Çünkü tek düze bir yaşam tarzı sizin ulusa özgüdür. Yani aşkta demek istiyorum. Yoksa ticaret ve bahriyede üstünüze var mı? Sizinkiler aşkı zevksiz, sohbeti mizahsız, gezintileri coşkusuz yürütür. Birbirlerini reverans ve diz kırmalarla selamlar, sakınarak oturup kalkar, gülmeden espri yaparlar. Bunlar harika resmiliklerdir. Ama ben kendi kendime sana ve bu İngiliz soğukluklarına gülen sefil ölümlü, ahirete uyum sağlamakla nasıl da güçlük çekeceğim. 1829 Corrientes, Montblanc. 9000 fersah ve 7000 minik bitki sırasında Amerika'yı keşfetmişti. Paris'e döndüğünde Amerika'yı özlemeye başladı. Özlemi ona kendisinin de toplamış olduğu bu kök ve bitkilerle aynı ülkeye ait olduğunu gösterdi. O ülke onu Avrupa'dan asla duymamış olduğu bir sesle çağırıyordu. Bu uğurda o da okyanusu bir kez daha geçti. Buenos Aires'te öğretmen ve yukarı Parana boyundaki mate tarlalarında işçiydi. Paraguay'ın yüce ve değişmez diktatörü Gaspar Rodriguez de Francia'nın askerleri onu orada gördüler. Sopalarıyla dövdükten sonra kanoya koyup ırmaktan yukarı götürdüler. Bonpland 9 yıldır Paraguay'da hapistir. Egemenliğini dehşet ve gizemle yürüten diktatör Francia, onun casusluk suçundan hapse atıldığını söyleyesiymiş. Krallar, imparatorlar, başkanlar, ünlü bilginin serbest bırakılması için aracı oluyorsa da, ne kişiler ve heyetler sonuç alabiliyor ne de yalvarma ve gözdağları. Diktatör bilgini kuzey rüzgarının estiği bir günde mahkum etmişti. Ruhları ekşiten o rüzgar. Güney rüzgarlarının estiği bir günde de onu salıvermeyi kararlaştırdı. Bonpland ülkeden ayrılmak istemediği için diktatör onu sınır dışı ediyor. Bonpland hücreye kapatılmış değildi. Pamuk, şeker kamışı ve portakal yetiştiren topraklarda çalışmış, bir rom imalathanesi, bir marangoz işliği ve bir hastane kurmuş. Yörede doğum yapan kadın ve ineklerin başında bulunmuş, romatizmaya ve ateşli hastalıklara birebir gelen ilaçlar hazırlayıp dağıtmıştı. Paraguay bu bol mintanlı yalın ayak mahpusu, çevresine onca iyilik dağıtan bu kötü kaderli adamı, bu nadide bitkiler koleksiyoncusunu çok sevmişti. Ama o şimdi ülkeden asker zoruyla ayrılıyordu. Sınırdan geçip Arjantin topraklarına girer girmez birileri atlarını çalacaktı. 1829 Asunción, Paraguay. En ulu Fransa. Paraguay'da hiç değilse yerin üstünde hırsız yok, dilenci yok. Çocuklar okula zil değil de davul sesiyle gidiyor. Herkesin okuma bilmesine karşın ülkede basım evi ve kitaplık yok. Dışarıdan herhangi bir kitap, gazete ve dergi de gelmiyor. Postane kullanılmamak yüzünden ortadan kaybolmuş. Doğanın ve komşularından ırmağın yukarı bölümüne sıkıştırmış olduğu ülke, her an Brezilya ve Arjantin'den saldırı bekleyerek diken üstünde yaşıyor. Paraguaylılar bağımsızlıklarından pişmanlık getirsinler diye Buenos Aires ülkenin denizle olan bağlantısını kesmiş. Gemiler rıhtımlarda çürüyüp gidiyor. Yine de Paraguaylılar yoksulluklarında ve gururlarında direniyorlar. Gurur ve ulusal yalnızlık. Uçsuz bucaksız toprakların ta tepesinden Gaspar Rodriguez de Fransa'ya ülkeyi yönetiyor ve gözetiyor. Bu diktatör yalnız yaşıyor ve ülkesinin kıt azığını yalnız başına yiyor. Eskiden köpeklerin önüne konan tabaklardan. Bütün Paraguaylılar ya casusluk yapıyor ya da casuslarca izleniyor. Sabahın çok erken saatinde usturasını bilediği sırada Berber Alejandro El Supremo'ya söylentiler ve fesat haberleriyle ilgili olarak günün ilk raporunu veriyor. Gece olduğu zaman diktatör teleskobuyla yıldızları izliyor. Yıldızlar da ona düşmanlarının komplo kurduğunu bildiriyorlar. 1829 Rio de Janeiro, kar topu gibi dış borç. Prens Pedro'nun kendini Brezilya İmparatoru ilan etmesinin üstünden 7 yıl geçmiş. Ülke İngiliz bankacılarının kapısını çalarak bağımsızlığa geçmiş. Pedro'nun babası Kral Juan buradaki bankayı soymuş, altın ve gümüşleri de en son gramına kadar yanına alıp Lizbon'a götürmüştü. Londra'nın açtığı borcun ilk milyonları çok geçmeden geldi. Garanti olarak gümrük gelirlerine ipotek konmuştu. Yerli aracılar da verilen her borç tutarının %2'sini alıkoyuyorlardı. Şimdi Brezilya'nın borcu aldığı paranın iki katına çıkmıştı ve kar topu gibi büyümekteydi. Buyrukları alacaklılar veriyor ve her Brezilyalı borç yüklenmiş olarak dünyaya geliyordu. Ciddi bir konuşma yapan İmparator Pedro, devlet hazinesinin tükenmiş, acınacak durumda olduğunu, tam bir çöküşün ülkeyi tehdit ettiğini açıklıyor. Ama kurtuluş haberi de veriyor. İmparator yürürlükteki felaketin nedencelerini bir vuruşta ortadan kaldıracak olan önlemler alacaktır. Bu radikal önlemlerin ne olduğunu da açıklıyor. Bunlar Brezilya'nın Londra'daki Rothschild ve Wilson bankalarından yüksek ama şerefli faizlerle almayı umduğu yeni borçlardan ibarettir. Bir yandan da gazeteler imparatorun Prenses Amelia ile evlenmesini kutlamak için tam bir fiesta hazırlandığını bildiriyor. Bu gazetelerde satılık ve kiralık kara kölelerin, Avrupa'dan yeni gelen peynir ve piyanoların, iyi yünlüden İngiliz ceketleriyle bordo şaraplarının ilanları çıkıyor. Cuitanda sokağındaki Hotel de Globo, içkici olmayan, protüttürmeyen, beyaz ecnebi bir baş aşçı arıyormuş. 76 Duvidor sokağında da kör bir kimsenin bakımını üstlenecek, Fransızca konuşan bir hanıma gereksinme varmış. 1830 Magdalena Irmağı, gemi denize iniyor. Yeşil diyar, kara diyar, ta uzaklarda dağlar sis içinde Magdalena Irmağı Simon Bolivar'ı denize doğru götürüyor. Hayır, Lima sokaklarında ona elmas kakmalı kılıcını vermiş olan halk şimdi anayasasını ateşe veriyor. Ona ülkenin babası demiş olanlar şimdi Bogota sokaklarında kuklasını yakıyorlar. Caracas'ta adı resmi olarak Venezuela düşmanına çıkmış. Paris'te onu karalayan yayınlar güç kazanıyor. Ama onu övmesini bilen dostlar nasıl savunacaklarını bilemiyorlar. Yapamam. Bu muydu insanlık tarihi? Bu labirent, bu sonuçsuz gölge oyunu. Venezuelalılar oğullarının yarısını uzak ülkelere dağıtıp karşılığında bir şey vermeyen savaşlara lanet okuyor. Venezuela kendini Büyük Kolombiya'dan koparıyor. Ekvador da onun izinden gidiyor. Bu arada Bolivar Magdalena ırmağından aşağı denize doğru giden gemide pis bir tentenin altında hasta yatmaktadır. Elimden gelmez artık. Karadenizliler Venezuela'da yasalara karşın hala köledirler. Kolombiya ile Peru'da Kızılderilileri uygarlaştırmak için çıkarılan yasalar onları talan etmekte kullanılıyor. Bolivya'da koloni vergisi, Kızılderililerin salt Kızılderili oldukları için ödedikleri haraç yeniden yürürlüğe girmiş. Bu mu yani? Tarih bu muydu? Tüm görkemler sonunda cüceleşiyordu. Her vaadin teninde ihanet biti geziniyordu. Amerika'nın oğulları birbirlerini kırmaktaydılar. Davanın doğal mirasçısı Sucre, zehir ve hançerden kendini kurtarmış ama Quito yolundaki ormanların arasında bir kurşunla devrilmişti. Yapamayacağım artık, gidelim. Irmak sularında timsahlarla kütükler birbirine geçiyor. Bolivar benzi sararmış, gözleri fersiz, titreyip sayıklayarak Magdalena ırmağından aşağı denize ve ölümüne doğru gidiyor. 1830 Maracaibo, vali bildiriyor. Bolivar, bu kötülük ruhu, anarşi meşalesi, kendi ülkesini ezen zalim artık yaşamıyor. 1830 La Guayra, Divide et Impera. La Guayra'daki Kuzey Amerikan Konsolosu J.G. Williamson, Büyük Kolombiya'nın dağılmasında bilici ve mimar rolünü üstlenen adam, Dışişleri Bakanlığı'na ayrıntılı bir rapor yollamıştı. Daha bir ay öncesinden Venezuela'nın birlikten ayrılacağını ve Birleşik Devletler'in hiç işine gelmeyen gümrük vergilerinin kaldırılacağını haber vermişti. Simon Bolivar Aralık ayının 17'sinde ölüyor. Bir başka 17 Aralık'ta 11 yıl önce Kolombiya ile Venezuela'nın birleşmesinden doğan, sonradan Ekvador'da Panama'yı da içine alacak olan Büyük Kolombiya'nın temelini atmıştı. Büyük Kolombiya onunla birlikte ölmüştür. Lima'daki Kuzey Amerikan Konsolosu William Tudor, Bolivar'ın Kolombiya'nın bu tehlikeli delisinin karşısındaki fesat ağının kurulmasında yardımcı olmuştur. Tudor'u rahatsız eden yalnızca Bolivar'ın Birleşik Devletler'in güneyine kötü örnek olan kölelik düşmanlığı değil, aynı zamanda ve hepsinden önemlisi İspanya boyunduruğundan kurtulmuş Amerika'yı aşırı şişirmesidir. Konsolos elinin altındaki tüm mantık kurallarını işleterek İngiltere ile Birleşik Devletler'in bölgede yeni bir güç doğmasının karşısında olan ortak ve önemli devlet nedenleri bulunduğunu ileri sürmüştür. Bu arada İngiliz amirali Fleming de Valencia ile Cartagena arasında gidip gelerek bölünmeyi teşvik etmiştir. 1830 Montevideo, Abecedarium, Anayasa Yemini. İngiliz hükümeti demiştir Lord John Ponsonby, Güney Amerika'nın doğu sahillerinde yalnızca Brezilya ile Arjantin'in egemen olmasına asla rıza göstermeyecektir. Londra'nın etkisiyle ve yine Londra'nın kanadı altında Uruguay bağımsız bir devlet oluyor. Plata Irmak bölgesinin en isyankar eyaleti, Brezilyalıları toprağından kovduktan sonra ağacın gövdesinden koparak kendi yaşamını kuruyor. Buenos Aires en sonunda Artigas'ın baş kaldırdığı bu yadırgı otlukların karabasanından kurtulmuştur. Montevideo'daki ana kilisede Peder Larragana, Tanrı'ya bir şükran ilahisi sunuyor. Papazın yüzü coşkuyla aydınlanmıştır. Tıpkı birkaç yıl önce Brezilya'dan gelen işgalcilerin onuruna Te Deum ayini düzenlediği zamanki gibi. Anayasa yemini belediye sarayının balkonları altında imzalanıyor. Yasalarda var olmayan hanımlar yeni ülkenin hukuksal doğumunu sanki kendilerini de ilgilendirirmişçesine izliyorlar. Bir elleriyle rüzgarlı günlerde tehlikeye binen o iyice kabarık, havaleli saçlarını tutarken, öteki elleriyle üzerlerinde ateşli vatanseverlik sözleri yazılı olan yelpazelerini açıp göğüslerine bastırıyorlar. Kolalı yüksek yakalıklar beylerin başlarını yandan yana döndürmelerini engelliyor. Magna Carta bir silindir şapkalar denizinin üstünden madde madde alanı çınlatıyor. Yeni ülkenin anayasasına göre bedenlerini İspanya ile Buenos Aires'in Brezilya'nın kurşunlarına siper etmiş olanlara vatandaşlık hakkı tanınmayacaktır. Uruguay yoksul goşolar için yaratılmıyor ki, ne de Kızılderililer ve kendilerini özgürleştiren yasanın varlığından hala habersiz olan siyahiler için. Oy kullanmaya ve kamu görevi yapmaya hakkı olmayanlar arasında anayasa, hizmetçileri, ırgatları, rütbesiz erleri, evsizleri, ayyaşları ve okuma yazma bilmeyenleri sayıyor. Bu gece Koliseum hınca hınç dolu. Rossini'nin bu kente bütünüyle seslendirilecek ilk yapıtı olan Mutlu Aldatış ya da Masumluğun Zaferi adındaki operasının açılış gecesidir. 1830 Montevideo, Anavatan ya da Mezar. Uruguay Parnassus'unun bir numaralı ozanı Francisco Acuna de Figueroa, meslek yaşantısına İspanya'nın askersel görkemine adadığı 8 satırlık bölümlerden oluşmuş uzun bir şiirle başlamıştı. Artigas'ın goşoları Montevideo'yu aldıkları zaman Figueroa Rio de Janeiro'ya kaçtı. Orada pohpohlayıcı şiirlerini Portekiz prensiyle mahiyetine yazdı. Liri omzunda Brezilya ordusuyla birlikte yeniden Montevideo'ya döndü ve işgalci askere coşku dolu övgüler yağdırdı. Yıllar sonra Brezilyalıların ülkeden kovulmasını izleyen günde esin perileri şairin kulağına vatansever sekizlikler fısıldadı. Bağımsızlık kahramanlarının başını süslemeye sözden taçlar. Ve işte şimdi bu kalemun şair yeni doğan ülkenin ulusal marşını yazıyor. Biz Uruguaylılar sonsuza değin onun dizelerini ayakta dinlemeye yazgılıyız. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 161.